İsmini söylüyor. Rav başlıyor. Kardeşlerin beraber oturması ile ilgili konuşmamı söylediler de olsa. Dostların seçtikleri yazılara göre yapacağız. Biraz bundan bahsedeceğiz. Her türlü konuyla ilgili daha sonra da soru sorabilirsiniz. Bunların üzerinden geçeceğiz. Daha sonra daha çok müzik olacak. Bu akşam son derece güzel olacak. O yüzden Rabaş'tan bir mekale. Tüm ruhlar Adem'in ruhundan gelir. Bilgelik ağacı günahında günah işledikten sonra ruhu 600 bin parçaya ayrıldı. Bu şu demektir. Adam Arşun'un sahip olduğu bir ışık, ki Zohar buna üst ışık diyor. Cennet bahçesinde sahip olduğu kutsal Zohar'ın Zehira Lila dediği bu tek ışık sayısız parçaya bölünmüştür. Rav diyor ki bir ruh vardı, birçok parçaya ayrıldı ve manevi çalışmamız tüm bu parçaları tekrar bir araya getirmek, bir sistemde oturtmak, kırılmadan önceki haldeki gibi. Ve ruhu tekrar bir araya getirerek yaratılışı anlamaya başlıyoruz. Nasıl parçalara ayrıldığını, parçalarını bir yere tekrar oturtmuşsunuzda. Bizler onun parçalarıyız. Ve tekrar bu arzuları bir araya getirtmemiz lazım. Aramızda rezistans, karşıtlık, egoizm ya da kötü eğilim dediğimiz şey olmasına rağmen her ardükarda çaba sarf edersek, bu iticiliğe karşı aramızda bağ kurmaya çalışır isek, o itici gücü yok etmeye çalışarak değil, sadece sevgi tüm günahları örter koşulu ile, o zaman bizleri ayıran o güçleri, o gücü aşarsak tam bir ruh ediniriz. Adam Harishon'un ruhu. Ancak aşma gücümüzle birlikte 600 kat daha fazlasını ediniriz diyoruz. O yüzden içinde bulunduğumuz halden yaradanın katına çıkıyoruz. Yani yaradanın katına çıkmak demek, ona eşit olmak demek. Gelmemiz gereken amaç zaten bu. Bu nedenden dolayı kırılmadan geçti, ıslah yaptık aramızdaki bağda. Ve egoya rağmen bağ kurar isek aynı ruhu ediniyoruz, ama yaratanın yarattığı seviyeden yaradanın seviyesine geliyoruz. Yani yaradanla yüz yüze olmak denilen, eşit safhada olmak dediğimiz safhaya geliyoruz. Sürecimiz bundan ibaret. Kendimizi de zaten bunun içinde buluyoruz. Ve bizler de kabalistlerin söylediği gibi tayin ettikleri şekilde son safhadayız. Çünkü son nesildeyiz. Yani son ıslahlarımız tam. O yüzden yaradana doğru olan insanlarla bağ kurmamız lazım. Yani yaradanla bağ kurmak isteyen insanlar aralarında önce bağ kurmalı. Akabinde de dünyadaki diğer insanlar takip edecek. Ve Kabala ilminde öğreniyoruz ki tüm süreç, tüm dünyanın geçirdiği, tüm insanoğlunun geçirdiği safhaların hepsi bizi o koşula getirdi. Küresel bir krize geliyoruz. Global integral bir krize geliyoruz. Ve bu bizlere başka bir yolun olmadığını göstermek zorunda. Ki insanoğlu genel bir şekilde tüm doğanın kanunları gibi bir bağ kurmak zorunda. Doğanın tüm seviyelerinde, cansız bilgisayar hayvansal seviyelerde olduğu gibi insanoğlu da bağ kurmak zorunda. Bu kanuna benzemediğimiz sürece ızdırap çekiyoruz ve gün be gün bunu yapmazsak da, yani bunu yapmaya doğru meyilli olmazsak daha çok ızdırap çekeceğiz. Bu yüzden Kabala ilmi bağ kurmamız için var. Genel doğanın kanunlarıyla bağ kurmak için. Amaç bu. O yüzden hepimizin içinde hissettiği şey tek kalp tek adam olarak yer almak. Ve Kabala ilmi de bizlere bunu edinmek için tasarlandı. Ve eğer yapmazsak da gönüllü olarak hayatın problemleriyle mücadele edip o şekilde gelmek zorunda kalacağız, ama gönüllü olarak çalışırsak, gönüllü olarak iyiliğe gidersek bu ilim bizim içimize bunu ifşa eder. İkinci yazıyı okuyoruz. Baslam'ın makalelerinden. Ancak 600 bin ruh ve ruh kıvılcımı dediğimizde bu sanki her insanın bedeninin gücüyle bölünmüş gibidir. Diğer bir deyişle önce beden bölünür ve ruhun parlaklığını tamamen inkar eder. Sonra Tora ve mitzvot gücüyle beden arınır ve arınma ölçüsüne göre ortak ruh onda parlamaya başlar. Bu sebeple dünyasal bedende iki anlayış vardır. İlk anlayışta kişi ruhunu tekil bir organ olarak hisseder ve bunun tüm yerdana doğru olduğunu anlamaz. Bu gerçek bir kusurdur. Bundan dolayı da yukarıda söz edilen neden olur. İkinci anlayışta yerdana doğru olan ruhunun gerçek ışığı insana tüm aydınlatma gücüyle değil, yalnızca kişinin kendini kolektife döndürüp ruhunu arındırdığı ölçüde kısmi olarak parlar. Rav diyor ki, uzun lafın kısası bu bize nasıl yazılmış? Eğer kişi başkalarıyla bağ kurmaya başlar ise sadece ruhunu değil ama aynı zamanda tüm genel ruhu edinir. Bu adam Arishon'un ruhu olarak bilinir. Ve her birimizin de koşul bu. Hiç kimse diğerini rahatsız etmiyor. Belki bunu şu şekilde çizerim. İçimde bir parça var. Bu genel ruhta da bir parça var. Tüm diğer ruhlarla, tüm diğer parçalarla bağ kurduğum zaman, o zaman bu perspektiften, genel ruhtan, genel ruh benim olmuş oluyor. Adam Harishon olarak tutmuş oluyorum bunu. Veya başkası yaparsa, o da herkesle bağ kurarsa, o da adam Harishon'u edinmiş oluyor. Adam Harishon dediğimiz o ruh. Ve hiç kimse kimseyi de rahatsız etmiyor. Herkes kendi ruh, herkes aynı ruhu kendi perspektifinden ediniyor. O yüzden burada ruhu parçalara ayırmanın baştan avantajını görüyoruz. Her birimizin tüm ruhu edinecek, adam Harishon ruhunu edinecek potansiyeli var ve akabinde sonra tüm bu ruhlar bağ kurduktan sonra Pitar Ahpamim dediğimiz 620 kat daha güçlü bir şekilde ruhun genelini edinmiş oluruz. Kırılmadan önceki halinden 620 kat daha fazla. Evet, bir sonraki yazıyı okuyoruz. Üçüncü yazı, Bağlısı'ndan 600 bin ruh makalesinde şöyle diyor. Bedenin tam ıslahının işareti kişinin ruhunun yerdana doğru bütününde, yani İsrail'in bütününde dediği yerdana doğan herkesin bütününde, onların her birinde var olduğunu hissetmesidir. Böylece kendisi birey olarak hissetmez. Kişi diğerlerine bağımlıdır. O zaman tamdır, kusursuzdur ve ruhu tam gücüyle üzerinde parlar, tıpkı Adam Arishon'da olduğu gibi. Rav diyor ki kendimizi ıslah etmemizin işaretine peki. Bu genel ruhu edindikten sonra ikisi aynı şey. Hepimiz için durumundan ibaret. Dördüncü yazıyı okuyoruz. Dördüncü mektuptan bağlısın. Tanrı'nın kutsandığı yere gitmemen ve ruhundan düşen tüm o zayıf organları toplayıp tek bir beden haline getirmemen haricinde hiçbir eksikliğin yok. Bu tamamlanmış bedene yerden ilahi gücünü aralıksız olarak akıtır ve ışığın yüksek akımı hiç bilmeyen bir pınar gibi olur. Rav diyor ki herkesin ruhu sonsuzluğun ışığı herkesi sınırsız bir şekilde doldurmak durumunda. Hepimiz için koşul bu. Bizler öyle bir koşuldayız ki bu önümüzdeki bir safa, buna hazırız. Bu yüzden Kabala ilmi herkesin ulaşmasını sağlıyor, yardımcı oluyor. Ve Ari'nin zamanı itibariyle 1600 yıllardan beri Kabalistler diyor ki herkesin ruhunun kökünü edinecek fırsatı var ve kişisel ıslahına gelebilir. 20. yüzyılın başı itibariyle genel ıslah dönemine girdik. O yüzden özellikle her kimin yerdana eğilimi varsa zorakidir yerdanın ifşasına gelmeye ki insan ona ışık olalım. Yani dünyaya bağ kurmanın ıslah metodunu getirmek durumundayız ki her insan yerdanın yazdığı gibi, yerdan ne diyor? Benim evim tüm insanoğlu için ev diyor. O yüzden bizler de bu işi nedenli yapabileceğimize yani dikkat etmemiz lazım. Çünkü kabalistler görüyoruz yani. Kabalistlerin uyarılarına da bakmamız lazım. Dünyadaki nefretin artışı büyüyecek giderek. Çünkü dünyaya ıslahın, bağ kurmanın metodunu getirmemiz lazım. Dünya görüyorsunuz darmadağın oluyor. O yüzden Adam Arishon'un aramızda bir bağ olması lazım, sonra da tüm dünyayla. Halkımız özel. Aslında biz bir grubuz. Halk dediğimiz o. Geçmişte de halk gruptu. İbrahim Babil'den 3500 yıl önce, yine Babil'de de o zaman bir kriz çıkmıştı. Sosyal bir kriz. Ve İbrahim halkta büyük bir problem olduğunu gördü. Ve de insanların tekrar egoların üzerine nasıl bağ kurabileceklerini keşfetti. Çünkü Babil'deki durum neydi? Babil kulesini yaptılar. Yani egolar iyice şişti. Ve İbrahim de Babililere seslendi. O zaman Babil bir sürü insan medeniyetin kalbiydi Babil o zamanlar. Ve insanlar da bazı insanlar
İbrahim'in çağrısına uydu ve birçok kabilelerden, birçok küçük ülkelerden, kabilelerden İbrahim'e gelen bir sürü insan oldu Babil'de. Ve o da hepsini toparladı. Ve bu grup tüm insanoğlunun temsilcileri. Ve o yüzden İbrahim de bu gruba İsrail adını verdi. Yani kabileye ad vermek gibi. Yeni bir kabile olduk bir sürü insandan. Yaradan'a doğru eğilimlerinden dolayı İsrail adını verdi. 3500 yıl sonra da bizler de o grubun kuşaklarıyız. Şimdi o grup, Babil'deki o grup ideolojik bir gruptu. O grubun bir ideolojisi vardı. İnsan sevgisi, sevgi tüm kötülükleri örter ideolojileri vardı. İşin açıkçası hiçbiri biyolojik olarak kardeş mardeş falan değildi. Bizler de kendimizi öyle hissediyoruz. Öyle biyolojik olarak bir alakamız yok. Yani dünyada problemlerimiz olmasaydı bir araya gelmezdik. Dünyevi hayatın tehditleri bizleri resmen bir arada tutuyor. Dolayısıyla da eğer Kabala ilmi olmasaydı dağılmış bir durumda dururuz. Bugün de halklara bakarsınız ülkelere. Görüyorsunuz tüm milletler darmadağın. O yüzden Kabala ilmi ıslahımızın metodu. Babil'den çıkan o 70 millet daha sonra tüm dünyaya yayıldı. Ve bu ıslahı talep ediyorlar. Ve içsel izlenimlerine göre de dünyadaki insanların talepleri var. Ruhlarda öyle bir izlenim var. Onlara bir borcumuz olduğu hissiyatındalar. Ve bu antisemitizmin kökü ve kaynağıdır aynı zamanda. Gerçekten realitenin yapısına, insan toplumunun yapısına göre tüm 70 milletin temsilcileri olarak bizler bağ kurmak zorundayız aramızda. Ve de Zohar kitabının sonuna girişte de bu metod tüm insanoğluna sunulabilir, insanoğluna gelebilir, kullanabilir. Cumhuriyetin 70. yılı olarak kutlama yapıyor olsak da bu yıl edindiğimiz hiçbir şey yok. Çünkü hala bağ kurmanın metodunu aramızda kullanmıyoruz. Sadece bu metodla bir ulus olabiliriz biz. Çünkü sadece aralarında var mı oradan? Rav Kook'tan, Raya mektuplarından. Büyük inancım var ki bu yaşadığımız küresel kriz özellikle bizler için. Bizlere bu büyük bir çağrı, özel kutsal bir amaç için. Bunu rızamızla bilinçli bir şekilde yerine getirmeliyiz. Kendimizi inşa edip yıkım içinde olan dünyayı da. Arvut'ta Bağlıslam şöyle yazıyor. Yaradan'a doğru olan insanlar bir ara kapı olarak inşa edildi ki insanoğluna tüm bu kıvılcımlar aksın ve bu kıvılcımlar gün be gün artacak ta ki arzulanan koşula gelene kadar ve orada sükuneti anlayabilirler. İnsan sevgisi dediğimiz koşuldaki sükuneti anlayabilirler. Rav diyor ki birçok kabalist tarafından yazılmış böyle birçok yazı var. Çünkü hepsi bağ kurmaya çekim duyuyor. Bağ kurmak dediğim şey ıslah dediğim şey de bağ. 5. yazı Rabash. Kişi her zaman evinin kirişlerini satmalı adlı makaleden
Her birinin dost sevgisi kıvılcımı vardır. Fakat bu kıvılcım her birinin içindeki sevginin ışığını tutuşturamaz. Bu nedenle kıvılcımların büyük bir ateş olması için birlik olmaya hemfikir olurlar. Rav şöyle söylüyor. İşin açıkçası ruhun kırılmasından sonra her birimizin ufak bir kıvılcımı var. Ve bu kıvılcımla hiçbir şey edinemezsin. Üst ışığı asla edinemezsin. Asla eden ışığı bile çekemezsin. Saran ışığı çekemezsin. Manevi hiçbir şey yapamazsın bu kıvılcımla. Sadece o kıvılcım egoist güç, egoist arzunun altında gömülü kalır ama birkaç adam aralarında bir araya gelir, bir bağ kurarlarsa yapmaya çalıştığımız gibi onlularımızda ve derslerimizde, aktivitelerimizde de eğer insanlar bir araya gelip bağ kurarlar ise bu ortak güç edinebildiğimiz kadarıyla ıslah eden ışığı çekeriz. Ruhtan ayrılan ıslah eden ışığı çekeriz. Ruhtan ayrıldı. Kırıldıktan sonra birçok parçaya ayrıldı. Bu parçaları tekrar bir araya getirirsek, 3-4 tanesini bir araya bile getirsek, ışık tekrar bu bağın üzerinde yansır. Buna or makif diyoruz. Akabinde daha çok ve daha çok üst ışığı hissedebiliriz. Yani sevgi ve ihsame hissedebiliriz. Ve o parçalara o ışık yansır. Çünkü o parçalar bağ kurmaya çalışıyor. Bu çabanın üzerine ışık yansıyor ve bu şekilde ıslah olmuş ruha dönüyoruz. Pratik olarak Kabala çalışmanın koşulu bu. Maor ve Şemeş kitabından 6. yazı. Toplantının temel amacı herkesin tek ve bir olarak birleşmesidir. Ve böylece hepsinin talebi tek bir amaca yönelir. Yaradanı ifşa etmek. Her onu da Şehina barınır. Ve eğer 10 taneden fazla iseler kesinlikle Şehina'nın daha büyük bir ifşası olacaktır. Rav Lightman Şehina'nın ifşası nedir diye sordu. Oren Rav diyor ki Yaradan'ın insanların egon üzerinde bağ kurmasıyla ifşa olan güç. Eğer bir grup insan eğer beraber bağ kurmak istiyorlar ise karşıtlığa göre yani aralarındaki herkesin içindeki karşıtlığa göre o zaman ne yapabilirler? Her halükarda bağ kurarlar ise o zaman bağ kurmaya yönelik çabada karşıtlıkta ıslah eden ışık yansır ve onları birleştirir ve onların içerisinde yansır. Bu ortak kaba Şehina denir. Şehina kutsallık demek. Ve bunu dolduran ışık neşama olarak bilinir. Yani ruh olarak bilinir. Neden neşama? Daha yüce de olabilir haya yehide diye. Ama genel ışık neşama olarak bilinir. O yüzden ıslah olmuş kab Şehina ve onu dolduran ışık neşama. İşin açıkçası kabı dolduran yaradan, ruhu dolduran yerden ama ifşa alan kablarda daha çok ve daha çok ifşasında daha büyük ve daha büyük bağ yönelir. Sorular olduğunu söylüyorlar dedi Oren. Bravo diyor ki buyurun. Hemen burada arkadaşlar sorularınız varsa kırmızı şapkalı arkadaşlar var. Her kimin sorusu varsa kırmızı şapkalı arkadaşlara gelsinler. Onlar sıraya koyacak soru sormalarınız için. İlk soru. Merhaba ben Zikron grubundan kalpteki noktadan Uzi. Ruhtan çok bahsediyoruz. Ve şunu sormak isterim. Ruh nedir? Nasıl bununla bağ kurabiliriz? Ve dünyevi hayatınızda, günlük hayattaki tüm baskılarla, kaos içerisindeyken etrafımızda Rav şöyle söylüyor. Bizler bir arzunun içinde yaşıyoruz. Arzu hayatın gücü olarak bilinir. Canlandıran bir güç. Bizleri sürekli itiyor. Ki doyum peşinde ve bu arzu sürekli gelişiyor. Dereceleri var daha çok ve bu işin açıkçası insanoğlunun gelişimini tayin ediyor. Krizler oldukça aşıyoruz, bir kriz daha geliyor, onu da aşıyoruz. Hayatımızdaki krizleri böyle aşmaya çalışa gidiyoruz. Ama yaratışın bir planı var ve öyle bir noktaya geldik ki kabalistlerin uzun zaman önce tarif ettikleri bir zaman, Zohar'da da yazdığı gibi, Zohar'da önceki yazılarda da en son kabalistler de yazıyor. Öyle bir noktaya geldik ki ruhumuzu ifşa etmemiz lazım. Hayatın amacını keşfetmemiz lazım. Hayatın sırrını keşfetmemiz lazım. Çünkü soruyoruz yani niye yaşıyoruz? Ama hayvanlar gibi yaşıyoruz yani. Cevap arayan yok ki. Yani sorsak da cevap arayan yok. İnsanoğlunun şimdi gelişimi bu soru, hayatın manası ne? Neden yaşıyorum? Ne için yaşıyorum? Bu soru kendisini göstermeye başlıyor. Daha çok talepkar şu anda cevap peşinde. O yüzden bu bize ruhtan gelen bir soru. Bir hayat canlı bu et kemik bedenden değil. Bizler konuşan seviyesi, hayvan seviyesi hayatla ilgili sorusu yok, içgüdüsü olarak yaşar. Ama insan sorar, niye yaşıyorum arada sırada da olsa. Bu soru sadece insan denilen varlıkta. Bu ruhun sorusu. Ruh kişinin içinde adama soruyor, niye yaşıyorum ki? Kaynağını soruyor yani. Çünkü kaynağı üst güç, yaradan. Ve neden hayattayım? Bu soru kişiyi hayatın manasının peşinden gitmeye zorlar. Nereden geldim? Ne için geldim? Neden geldim? O denli ki kişi kendisini araştırmaya başladığı zaman mecburiyetten yardım edilmek zorunda hissediyor. Yoksa hayatta kalma ne ala, ne amacı var ki diyor. Yani tamam bu şekilde yaşıyoruz iyi de bu yetmez ki adama. Bu yüzden Kabala ilmi bize bir cevap vermek için var. Çünkü cevap öyle kendimizi sakinleştirerek, kendimize hikayeler anlatarak olmaz. Adam kendini o denli geliştirmeli ki yaradanı keşfetmeli. Bu dünyayı hissettiği gibi üst dünyayı keşfetmeli, açmalı, bilmeli. Bunun içinde var olmalı. Daha üst bir seviyeye, dereceye, varoluşa çıkmalı. Yer, zaman, hareket nosyonlarının üzerinde var olmalı. Bu kalpteki arzu, düşünce şimdi ruhun o üst dünyayı algılamasına ruh deniliyor daha doğrusu. Şimdi
Ruh o algı ya. Bunu geliştirebilirsin. Bu laboratuvarda bunu yapabilirsin. Laboratuvar onlu. Eğer kişi oturup ruhunun gelişimini kabalistlerin söylediklerine göre çalışır ise, o zaman ruhunun içinde geliştiğini hisseder. O denli ki kişi ruhun doğumuna gelir. Yani üst dünyayı ve üst dünyayı dolduran yaradanı hissetmeye başlar. O kadar. Arkadaşlar ki Rav, çok teşekkür etmek istiyoruz. Tüm dostlar gerçekten çok değerinizi biliyor. Ve içimizde bunun yanıp tutuştuğunu hissetmeye başladık dedi arkadaş. Rav diyor ki evet. Geçen yılda bayağı bir ilerledik. Ümit ediyorum ki önümüzdeki bu yılda keşfedeceksiniz. Bir sonraki soru. Merhaba Rav. Benim adım Rina. Şunu söylemek istedim. Kabala çalışmaya başladığımdan beri tüm hayatım değişti. Çok mutluyum kendimle, çocuklarla, eşimle, toplumla. Ve şunu merak ediyorum. Bu mutlu olmasını istediğim insanlara da bu mesajı nasıl aktarabilirim? Teşekkür için teşekkürler ama keşke bir cevabım olsaydı. Nasıl bu öğretiye çekebiliriz insanları? Rav diyor ki, Rabaş bana şöyle cevap verirdi. Arzu eczanede gidip alabileceğin bir şey değil. Arzuları varsa iyi ama arzuları yoksa henüz daha olgun değil demek. Yıldan yıla insanlar gelişiyor. Bak teknolojide vesaire görüyoruz nasıl gelişiyor her şey. Arzunun gelişimi de ruhun derecesine benziyor. Çok yüksek bir derece ama beraber görüyoruz. Nerede görüyoruz? Depresyona göre dünyadaki. Dünyada muazzam bir depresyon artışı var, çaresizlik var. Uyuşturucu eğilimi var, alkol, hap, şu tür şeyler. Yani hayattan insanlar kendilerini koparmak istiyorlar. Ve geçmişte insanlar yani hayat bizleri öyle bir şekilde oturtuyor ki, organize ediyor ki daha analiz edilen bir koşula geliyoruz. Biraz gizli, kendileri ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şimdilik bu şekilde gelişiyorlar. Aralarındaki sanal bağlantılar ile robot, suni, yapay zeka ya da sanayiyi görüyorsunuz sanayiyi. Artık insanı manuel işlerden böyle uzaklaştırıyor hayat. Bu tür fenomenleri göreceğiz daha. Ve kısa zamanda keşfedeceğiz ki insanın varoluşunun yegane amacı bu dünyada bağ kurmak. İnsanlar arasında doğru bağ inşa etmek. Ve bunun içerisinde bir hazine keşfedecekler. Üst doğayı ve ruhu.
Eh,
Herkese bu bilgeliği nasıl aktaracağız? İki yolu var. Ya kendimizden, elimizden geldiğince tüm her şeyi, çabamızı kullanacağız. Ya da büyük bir baskı olarak hissedeceğiz, ülkede göreceğiz ki yani bu ülkeye baskı çok gelecek. Kitlesel şekilde. Çünkü doğanın kanunlarına göre bizlerin artık metodu en azından kendimizi açmamız lazım. En azından yani. Ve bu şekilde ilerlememiz lazım. İfşaya doğru. Tüm dünyaya doğru ifşa olması lazım. Bizden beklenilen bu. Ümit ediyorum ki içeriden uyanırız. Ve dışarıdan diğer ülkeler bizleri uyandırmasın. Çaba sarf etmeliyiz. Bana nasıl yapacağımı sorma. Biz her şeyi denedik. Yani biz 30 milyon gazete dağıttık. 30 milyon. Elden ele. Sokaklarda, yollarda. Bak kaç kişiyiz burada. Kaç kitap bastık, yayınladık. Hiçbir şey, tık yok. Çıt yok. Çünkü insanın içindeki arzu daha uyanmadı. Biraz olsun bile yok. Hayatın özüne yönelik bir sorgu yok. O yüzden inatçı bir millet, ne yapalım? Yani insan neden hayatta olduğunu bile bilmek istemiyor. Anladın? Hani bırakın bağ kurmayı falan söylemiyoruz bile. Hayatın yani niye yaşadığınızın bahsediyoruz. Görüyorsun tık yok ama merak etme, başarılı olacağız. Çünkü dünya oraya getirecek adamı. Bir sonraki soru. Herkese iyi akşamlar. Rav. Benim size sorum şu. Bir amaçtan bir duaya, yerdana doğru giderken ıslaha doğru yönde miyiz? Kabı inşa etmeye başladık mı bu ıslah için? Rav diyor ki kesinlikle öyle. Kutsal Ari kabı inşa etmeye başlayan adamdı 500 yıl önce. Ondan sonra bu yüce kabalistler gelmeye başladı tekır tekır. Özellikle son zamanlarda bu Rav Kook dahil Bala Sulam Rabash ve bizler onların ayak izlerindeyiz. Onları takip ediyoruz ve bu kabı yüzyıl önce genel halka net konuşacak konuşmalar için yani bir şey nasıl diyeyim, halka sunacak hiçbir şeyleri yoktu. Ama bizim şimdi bir sürü şeyimiz var. Dersler, kitaplar, çeviriler. 40 dile çeviri var ya. Medya, her şey bedava. İnternetten her şey alın. Bedava herkese. Gruplar var tüm şehirlerde, ülkelerde. Yani kim çalışmak istiyorum dese fırsat var. Burada dünyanın 60 küsur ülkeden 69 ülkeden arkadaşlar var. 69 ülkeden insanlar var burada. Ekranda dünyanın en baba gruplarından bir tanesi çıktı Türkiye. Sonra Hırvatistan grubu, onlar da babadır. Latin Amerika grubu. Yani bununla pek hava atmayı sevmem. Dünyadaki tüm grupları da görebiliyoruz. Canlı Nuremberg grubu. Görüyorsunuz. Dostlar bir araya bu kongrenin başarısı için dünyanın her tarafında bir araya gelmiş durumdalar. O yüzden yani her sabah dersi böyle, her sabah dersine bu arkadaşlar bizlerle. O yüzden gördüğün gibi daha çok görmek isterim tabii ki. Uzun zamandan beri bakın antisemitizmi dünyada yıllardır uyarıyorum. Burada insanların hiçbiri hissetmiyor bunu. Duymuyorlar. Bunun bir tehdit olduğunu düşünmüyorlar bile bu ülkede. O yüzden ben biraz daha arkadaştaki Rav diyor ki merhaba arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, buraya gelmek için yurt dışından birçok arkadaşın aylarca para biriktirdiğini biliyorum. Zor maddi durumlarınızı bilmeme rağmen her kuruşunuzu bir kenara koyup buraya gelmek için çaba sarf ettiniz. Ve sizin ülkelerinize de bizleri davet edin. Dün bir arkadaş çok güzel bir şey söyledi. Dün arkadaş dedi ki bir hayalim var dedi dostların toplantısında. Rav çok teşekkür ederim size. Bu arkadaş bu arada söyleyeyim, İsrailli bir Arap. Müslüman bir arkadaş konuştu yani. Bu arkadaş Müslüman bir Arap. Haberiniz olsun. Grupta böyle arkadaşlar da var burada. Merhaba, benim adım Meryem. Ben ilk kez buraya geldim. Misafir olarak geldim bu akşam. Ve benim sorum şu. Güme güme beni rahatsız eden bir şey var. Yani bu dünyada ne yapıyorum, niye doğduk, yaratıldık diye sorduğum zaman kendime yani bu ne benim kaderim, kaderim spesifik bir şey mi? Yani herkesin bu dünyaya geldiği zaman yapması gereken bir iş var mı? Rab diyor ki elbette. Bunu derslerde de öğrendik arkadaşlar. Dün, bugün. Öncelikle hasbelkader bir şey yok. Hem mesleğinde de burada olmanda da sorma arzun olmasında da hiç hasbelkader bir şey yok. Tesadüfler yok. Yaradan herkesi kontrol eder. Kusura bakma böyle diyorum ama yaradan her şeyi adıma yaptırır. Şimdi şunu sorabilirsin. Neden böyle içimde sorular, arzular uyandırıyor diye sorabilirsin. Çünkü insanoğluna belki onlara biraz daha açıklama yaparak yardımcı olabilirsin. Neden yaşıyoruz? O yüzden çalışmak, daha sonra da başkalarına anlatmak faydalı. Bu şekilde yaratılışın amacına geliyoruz. Tanrısallığı edinmeye bu şekilde geliyoruz. Tanrısallık kişiyi doldurur. Kişiyi ölüm ve kalımın kaybolduğu noktaya getirir. Rabaşım'ın açıkladığı gibi geçmişte. Adamın ölmesi, bu dünyada gömleğini çıkarıp çamaşır makinesine atması gibi bir şey. O şekilde de bedeni mezara atıyorsun. Ama ruhun ayrı. Ama insanın vücudu da gömleği gibi. Kullandın, eskidi, atıverdin. Ve kendin dinlen, o ruhla kalıyorsun. Ve kabala ilmi de işte bize bunu yapmanın fırsatını veriyor. Hatta daha da ötesini. Tavsiyem edin. Ben çok teşekkür ettim. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Rabbi'den sorum var, biraz heyecanlıyım işin açıkçası. Ne yapmam lazım ki her şey ciddi problemler olmadan ilerlesin gitsin? Komik, komik adam. Pratik bir soru dedi Rab. Pek bir şey istemiyorum, hayatım şöyle rahat rahat aksın. Anladın? Sen de haklısın. Herkes öyle istiyor ki. Pratik, mantıklı bir talep ama pek şey yaramayacak. Problem bu. Neden? Bu hayatı, belki bir sonraki hayatı kullanmalıyız. Ya bunu ya bir sonrakini. Realize etmeniz lazım. Ruhumuzun kökünü edinmeliyiz. Bu yüzden bedenimiz var. Ve ruhumuzun kökünü edinmeliyiz. Yoksa bir sonraki sefere. Ama işin açıkçası adam ne kadar ertelerse çözüm o denli zor olur. Ne mi tavsiye edeyim sana? Hemen kampüse, eğitim merkezine gir. Sana sanki dersleri satıyormuşum gibi söylüyor olabilirim, kusura bakma, ama işin açıkçası insanın bilmeden, neden yaşadığını öğrenmeden, neden, nasıl hayatta yer alabileceğini öğrenmeden nasıl adam devam etsin ki? O yüzden öğrenmeye çalış, çünkü hayat daha da karmaşık olacak ve öteki taraftan da daha anlaşılır olacak. Zaman alan bir şey, basit bir iş değil, bana da bağlı değil, ama kalbin, ağzın, kalbin, gözlerin açılışı var. Yani kendini orada dar bir yerde kapatıp da ızdıraptan aman kaçınayım diye yaşanılmaz. Sen burada mısın bakayım? Evet dedi arkadaş. Tamam, dünyanın her tarafı, yani şey pardon, ülkenin her tarafında gruplar var. Katıl. İlerleyecek bir koşul bulursun. Başarılar. Bir sonraki sorudan önce dersin sonunda kampüslerle ilgili dışarıda bir tane stand var. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Merhaba. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle kalbimin derinliğinden hepimizi bir araya getirmek için çalışan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yurt dışından gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok duygusal. Sorum da şu. Adım Diana. Tel Aviv'deki ikinci dönemdeki eğitim merkezindeyim. Sorum şu.
Her derste dediğimiz şey şu. Yani başkasının kusuru aslında bende olan bir kusur diyoruz. Rav diyor ki aynen. Zohar da öyle yazıyor. Adam dünyayı görmez, kendisini görür. Yani tüm dünya benim içselliğimi yansıtıyor bana. Bu şekilde de kendisini dünya bana sunuyor. Buna kişinin dünyası denilir. O yüzden hepiniz aslında benim içimde yaşıyorsunuz. Tüm cansız, bilgisayar, hayvansal seviyenin hepsi benim ruhumun içinde. İşin açıkçası da gördüğüm şey kendi ruhumun bir projeksiyonu, sanki önümde dünya varmış gibi. Bayan diyor ki aynen. Şimdi ben de şunu sormak istiyorum. Böyle kaba insanlar var. İyi davranmıyorlar. Rav diyor ki bayan siz öylesiniz. O yüzden bayan diyor ki ben mi gerçekten öyleyim? Rav diyor ki maalesef. Arkadaş diyor ki ya buna kafam basmıyor. Ben anlamıyorum ki. Ne bileyim, arabada birisi. Rav diyor ki ne olmuş arabasında? Diyelim arabada. Yani diyeyim ki otobüste hamile bir bayan var, adam oturuyor yani. Öyle birisi varken ben kalkar yer veririm yani. Adam burada odun. Ne o? Şimdi ben miyim yani öyle? Bunu anlamaya çalışıyorum. Bakıyorum, genç bir adam, 16 yaşında ve kalkamıyor mu yani bu? Bu ne ya? Bu nasıl oluyor yani? Rav diyor ki bunlar hala senin niteliklerin. Daha henüz ıslah etmedin. Teker teker keşfetmen gerekecek. Islah edeceksin. O zaman dışarıdaki dünyada kötü hiçbir şey görmezsin. Her şey sonsuzluk ışığı olur. Bayan dedi ki nasıl yapacağız? Rav dedi ki dur hele, bismillah. İkinci dönemdesin daha. Teşekkür ederim dedi bayan. Bayan dedi ki her zaman lütfen misafirlerimiz olarak yurt dışına her zaman ısrarla gelin, hoş geldiniz dedi tekrar. Soru şu. Arkadaşlar, şunu sormak istiyorum. Derste de konuştunuz. Direkt olmasa da. Kabalistler nasıl bu son 500 yıldır 3 aşağı 5 yukarı son nesil olduğunu biliyorlar? Nereden tayin ediyorlar? Rav diyor ki bazı kabalistler var, muazzam adamlardı. Atalardan bahsetmiyorum, İbrahim'den, Moşe'den falan. Akiva'nın öğrencileri Raşbi ve akabinde Ari. Raşbi'den sonra 1500 yıl sonra Raşbi'den büyük bir kabalist. Herkes Kabala ilminin ana sütunu olarak gördü onu. Onu özel yapan kim? O Kabala ilmini ıslah dönemi itibariyle keşfetti. Çünkü Ari'den başlıyor ıslah dönemi o yüzden. Ne zaman tam olarak? 16. yüzyıl mıydı? O 1490. 1500'lü yıllar. Ari'den sonra kabalistler gerçek anlamıyla kabala ilmini geliştirmeye başladılar. O yüzden o şekilde yazdı. Malchu Haim Vital, yani onun öğrencisi yazdı. Onların kitaplarında yazıyor hepsi. Bu bir. İki. Kabalistlerin Ari'nin peşinden gelen Baal Shem Tov'un öğrencileri gibi çok kabalist de kitaplarında yazıyor. Rav Kook, Baal Sulam, Rabash 20. yüzyılın kabalistleri bunlar. Aynı zamanda da o zaman itibariyle insanoğlu gelişmeye başladı. hızlı gelişmeye başladı bak o dönemden beri. Bugün öyle bir noktadayız ki aslında hatta geriyiz bile diyebiliriz. Çünkü Bağlusam 100 yıl önce kitapları yazdığı zaman gerçekten düşündü ki pratikte bu kitapları kullanacaklar diye yazdı. Ve pratik ıslaha gelirler, yaklaşırlar diye yazdı tüm dünyada. Makalelerinde yazıyor. Hepsi arşivimizde de var. Kitaplarda da yazılı kitap, çıkardığımız kitaplarda. 1940'larda dedi ki ya nesil buna henüz layık değil. Ve kabala ilmini dağıtımını bıraktı. Ve biz Rabaş'la başladık dağıtım yapmaya akabinde. Ki o da 83 yılındaydı. 1983 aşağı 5 yukarı. Ve bu zamana kadar da yeni gelişim bu. Nasıl görüyoruz bunu? Nereden görüyoruz? Çünkü bu ilimde ilgilenmekte hiçbir sıkıntı yok, problemler yok. Her türlü medyayı kullanabiliyoruz, açıklamak için kitaplar çıkartıyoruz basit bir şekilde. Bizler tarafından anlaşılmayan, bulanık, gizli olan her şey artık yani ortadan kalktı. Bu şu demek, kabala ilmi tüm insanlığa anlatmak için her şey açık. Bu mümkün olmayaydı, neslin hala hazır olmadığına dair işaret olurdu. Bir sonraki soru, iyi akşamlar diyor bayan. İyi akşamlar Rav. Benim adım Yael. Ben anaokulu öğretmeniyim. Ve anaokulunda çocuklara doğru nasıl davranmaları gerektiğini ağır başladı. İyi insan olmayı, insanları sevgiyi falan öğretiyorum ama bir problem var. Problem şu. Adamın önüne bir olay gelene kadar bunlar kolay. Ama yani sevgiden nasıl bahsedebiliriz? Dünyada bir sürü böyle yani dünyada bu kadar çok ızdırap varsa, dünyada çok ızdırap var, hayvan hakları yok. Yani diyor ki ben çok et yemiyor da. Radik çok ilginç. Çok ilginç. Ne zaman halkla bir ders yapacak olsam hep hayvanlarla ilgili bir şey soruluyor. Hayvanları yesek mi yemesek mi? 2018'de de hayvanları yiyecekler. Şimdi bak, insanları senin kafana göre yaşamalarını zorlayamazsın. Bu en büyük ego. Diyorsun ki ben böyle doğru düşünüyorum ve böyle olması lazım ve siz de öyle yapın. Ben sana şöyle söyleyeyim, çok basit. Bizler bedenimiz olarak belki beden ve ruh arasında biraz kafa karışıklığınız var. Ama bizim bedenimiz, bu biyolojik bedenimiz bir hayvan. Ve hayvanda yemeliyiz biyolojik olarak. Şimdi ne diyeceksiniz deyin. Ben fizyoloji, tıp, bilim açısından bahsediyorum ama sen kendi hayvan ızdıraplarından konuşuyoruz. Seni anlıyorum, gerçekten anlıyorum. Ama bu yardımcı olmayacak hiçbir şeye. El alem nasıl yemek istiyorsa, ne yapmak istiyorsa yapsın. El alemi zorlayamazsın. Bizler hayvanız, hayvan. Ben sana başka bir şey tavsiye edeyim. Tüm insanoğlunu hemen ruh seviyesine çıkartalım. O zaman bu sorular olmaz. O ana kadar hiçbir şey sen yardımcı olmayacak. Sana saygım var. İstemiyorsan senin yapacağın iş. Yani et yemek istemiyorsan elbette yeme, ama gidip başka insanlara baskı yapma. Maneviyatta da baskı yok. Sadece öğrenmek ve anlamak var. O yüzden burada yapacağın hiçbir şey yok. Seni anlıyorum. Sana yani sempatim var. Ama hemfikir değilim. Bir sonraki soru. Aşdod'dan yazıyorlar.
Altı yüz bin
ruha parça ayırdı diyor. Yerdenin tam iyi bir şey anlayışı var, anlıyorum, ama ne yani, yapboz mı yapıyor abi diyor ki, güzel soruyorsun. Bak, bu dünyadaki insanların hepsi kabus gibi bir hayat yaşıyor diyorsun. Çocuklarım var mı bakayım? Evet. Bir yapbozları oldu mu hiç? Evet. Neden? Çünkü biraz kafaları gelişsin istedim. Rav diyor ki, oh harika. Çünkü yerden de aynısını seninle yapmak istiyor. Arkadaş dedi ki, teşekkür ederim. Ruhla ilgili ne öğreniyoruz? Bizleri yerden nasıl bu şekilde yarattı, kırdı? Çünkü bizler onun duasını o şekilde anlayabiliriz. Birlik, beraberlik. Ve yaratılışın süreci bu. Cevabı kolay değil, ama yavaş yavaş içine girerseniz arkadaşlar, yolun her anından haz almaya başlarsınız. Bir mutluluk. Yerden nasıl işler yaptığını görmek, ne kadar erdemlikle yapıldığını görmek muazzam bir şeydi. Özellikle bizlere olan sevgisi. Aşama aşama büyüyen bir çocuk gibiyiz. Ve giderek akıllıca olup çocuk, anne babasının bana neler bıraktığını anlamak gibi. Bizler de aynı şekilde. Bir sonraki soru. Merhaba sevgili Rav diyor bayan. Benim adım Lilah, ben Rishon Letzion'dan. Burada ilk kez soru soruyorum, çok heyecanlıyım. Epeydir bu soruyu sormak istiyorum. Kabala çalışmak istiyorum. Ben laik bir insanım. Dini kaynakları bilmiyorum. Ne yapmam lazım? Rav diyor ki, 10 sefirotun giriş kitabını aç. ikinci maddede çok güzel yazıyor. Kabala ilmiyle ilgili kim çalışabilir, kim çalışamaz, çalışmalı mı, çalışmamalı mı? Ve cevaplarını hep orada yazıyor. Tavsiyem oku. Oku o kitap ve sitede de var. Ücretsiz indir. Hiç kimse için hiçbir sınırlama yoktur Kabala ilmini öğrenmekte. Kabala ilmi içsellik demek. Gerçeğin ilmi demek. Tora dedikleri o dini kısımla hiç alakası yok. Bu ilim herkese açık. Tüm insanlara tümüyle açık. Her kim ruhunun kökünü edinmek istiyorsa, hayatın amacını edinmek istiyorsa, herhangi bir adam, orada da yazıyor öyle, herhangi bir insan diyor. Nasıl yazıyor orada tam olarak? Kabala ilmini kim çalışabilir diyor. Hayatın mana, hayatımın manası ne diye soranlar diyor. O kadar basit. Bu en yoğun kabalistik kitapların birinin girişinde yazıyor. İstiyorsan al orada kitabı, sitede de var, istersen oradan oku.
Hello, my name is Lama. I'm from Los Angeles.
Ben Los Angeles'dan.
I've been here for about 3 days, and it's been an amazing experience.
3 gündür buradayım ve burada olmak muazzam bir şey.
My question is, we have.
Sorum şu.
Far away from Israel in LA and New York and all.
Los Angeles'ta, New York'ta birçok yerde uyanan kalpteki noktalar var.
How come it's not spreading like wildfire here in Israel?
Burada peki neden bu kadar şey değil, yaygın değil? Yani İsrail'de. Ülke olarak İsrail'de neden bu kadar çok talep yok diyorlar diyor diye soruyor arkadaş.
Anachnu mikvutat Avraham.
Rav diyor ki bizler İbrahim'in grubundanız diyor. İbrahim tüm 70 milletten, Babil'de yaşayan o kabilelerden böyle kremanın kremasını aldı ve onlardan bir grup yaptı. Bu Babil krizi, bu Tora'da da yazıyor, birçok yerde yazıyor. Ve akabinde bu grup birçok iniş çıkış yaşadı, yardını keşfetti, mutlak bütünlüğe geldiler. Bu birinci tapınak dedikleri koşul, yerdanla mutlak bütünlüğe gelmek. Akabinde tapınak yıkıldı. Yıkıldıktan sonra tüm o iyi niteliklerde edindikleri her şeyde, ihsamede, sevgide, temeli olmayan nefret oldu. O andan beri böyle. Böyle yaşadık o zamandan beri ya. O yüzden zor bir millet. Ama manevi yoldan izlenimleri var. Muazzam bir fiziksel bir egoları var. O yüzden dünyevi hayatta çok başarılılar. Ama maneviyattan hiç pay istemiyorlar. O yüzden haklısın. Maneviyata bir taraftan, kaynaklara, kabalistik kaynaklara o denli yakınlar. Yani bir içlerinde reşmat uyandıracaklar. Yapamıyorlar. O yüzden dünyadaki insanlardan baskı var. O yüzden baskı ile zorlayacaklar onları yapmaya. Seçim yok. Biz iyi şekilde ilerlemelerini isterdik ama yapacak bir şey yok. Ümit ediyorum ki Kabala ilmini diğer insanlarda uyanarak bu ülkede etkiler diye düşünüyorum. Ama işin açıkçası manevi açıdan İsrail demek Yaşar El demek, yerdana doğru demek. Ki bu herhangi bir adam olabilir. Her kimin yaratılışın amacını edinmeye arzusu varsa o adama Yaşar El, yaradana doğru, Allah'a doğru İsrail demek bu. O yüzden İsrail diye bir ırk yok. Herkes Yahudi olabilir o yüzden. Eğer Yaradan'la bütünleşmek istiyorsa o adama İsrail denir, o adama Yahudi denir, o adam Fransız da olabilir. Yani Fransızın kendisini bu şekilde yönlendirmesi Yahudi demek. O yüzden Yahudilik, İsrail bu bir ırk değil, bu bir millet değil yani. İnsanın içindeki manevi yöne hitap eden bir tanım bu. Bunu tanımlıyorlar. O yüzden dünyada uyanan insanlar bizler için yeterli ıslah olmamız için, onu söyleyeyim. Ve bence biz yapacağız. Katılan kim varsa katılır, katılmayan da katılmaz. Biz her halükarda başaracağız. Lehaim.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב. שמי ליאורה, זו הפעם הראשונה שלי.
אדם ליאורה.
ולפעמים נדמה לי,
İlk kez geliyorum buraya. Özgür seçimle ilgili sorum var. Buraya gelmeyi seçtim mi? Ben istediğimde yerden mi gönder? Yani nasıl bir mutabakata getireceğiz bu özgür seçim olayını? Rav diyor ki arzun da yerdandan, arzun olmadığı zaman da yerdandan. Bugün buraya gelmen de yerdandan. Gelsen de gelmesen de yerdandan. Arkadaş diyor ki en önemli şey buraya gelmek. Rav diyor ki yerden işi. Peki benim çabam nerede? Eğer sadece yaradana bağlıysa her şey. Çaba ne? Rav diyor ki evet, herkes zamanında gelecek. Kişinin özgür seçimi nerede? Rav diyor ki yerden kişinin elini iyi bir kısmete koyar ve der ki bunu al. Şimdi adam gelip almalı. Daha önce gelmedin, o da yerden aitti. Ama şimdi onun yönüyle ilerlemek sana bağlı. O yüzden başarılar. Bir sonraki soru. Herkese merhaba. Merhaba, ben misafir olarak geldim. Beni kim işletiyor? Seçimlerimi kim? Ben mi, yaradan mı?
Yeşkan kama anashim hayu boker hayom etmol.
Bu sabah kaç kişi geldi buraya dedi Rav, 4000 mi? Onlara sorsan sana söylerler. Bizler sadece öğrenmiyoruz, ediniyoruz da. Tüm realitede sadece bir güç işler. Üst güç. sen dahil. Beyan diyor ki her şey yukarıdan geliyor ama bir taraftan da her şeye izin var. Sanki ben seçiyorum ama her şey benim için seçildi. Rav diyor ki her şey önceden seçildi, evet. Ama senin için. Senin bir seçimin yok. Düşüncelerin senin düşüncelerin değil, yerden onları senin içine koyuyor. Arzuların senin arzuların değil. Her şey yukarıdan geliyor. Ama bu sorumluluk almamıza engel olmuyor mu? Rav diyor ki iyi de öyle olduğunu hissetmiyorsun ki. Bunun öyle olduğunu keşfetmen büyük çalışma gerektiriyor. Sakiten yerdanla form içtiğinde olduğunu hissetmen ve o seni idare ediyor ve sen %100 bununla hemfikir oluyorsun. O yüzden %100 bunu elde edene kadar ifşa almayacak. Ve sen hep hissedeceksin ki ben bir şeyler yapıyorum. Rav diyor ki işte öğrendiğimiz şey özellikle bu. Tüm realiteyi işleyen merkeze dedi arkadaş. Arkadaş diyor ki diğer iki soruyu devam ettirmek istiyorum. Realitenin algılanmasında eğer her şey önceden ne bileyim kadersel ise, annem babamı seçmiyorum, işimi seçmiyorum, realitenin algılanmasında ıslahmış bir realitede nasıl bir değişim olacak yani, ne olacak yani? Radyodaki realite değişecek. Ters bir dünya gördüm diye yazdıkları gibi. Her şey nasıl önceden pek tayin ediyor. Rav'da küçük bir şey değişmiyor ki. Kocaman bir bizim açımızdan eylemler sanki oluyor gibi. Bunu yaşamamız lazım. Aşama aşama gerçekten o denli ki işin açıkçası dünya şimdi gördüğümüz şey 5 fiziki duyumuzun algısı, hayvansal algılarımız. Hayvansal alma arzumuzda egoist koşulu bu şekilde görüyoruz. O yüzden realiteyi tekrar geri yansıyan ışıkla hissetmeli yani. Görürsek realite ters olur. Ve şimdi gördüğümüz gibi değil. Ve bu hayali bir dünya. Realitede yok ki. Şimdi gördüğün, hissettiğin şey bizleri hissedişin bu hayali bir realite. Neden? Çünkü sadece kafanda var bu kafanda. Bununla ilgili Zohar'a girişte de yazıyor. Birçok yerde. Kabala İmin'de çok yazar bu tür şeyler. Peki burada masayı görmeyeceğim mi? Rav diyor ki belki hiçbir şey görmeyeceksin. Çünkü yani
içimizdeki değişimlere göre, algımızdaki değişimlere göre çalıştıkça pratikte keşfedeceğiz. Bağlısın yazarında 23. mektupta yazıyor. Fiziksellikten sadece fiziksellik doğar ve adam baktığı her yerde fizikselliği görür, ama manevi gözden sadece manevi imajlar çıkar. Nereye bakarsa da kutsaldır. Dünyevi hissettiğimiz kaynaklar bile gerçek anlamıyla tümüyle manevi olurlar. Daha sonra fiziksellikten. Rav diyor ki Zohar kitabına girişte şöyle yazıyor: görme duyumuz. Önümüzde muazzam her şeyi, önümüzdeki muazzam dünyayı gözlerimizle görsek de bunu sadece içimizde görüyoruz. Beynimizin arkasında fotoğraf makinesi gibi bir şey var. Rav diyor ki bak, düşün, burada fotoğraf makinesi var. İçimizde olanı dışarıdaymış gibi gösteriyor. Ve bu bizlere her şeyi ve dışımızda gördüğümüz şey de gerçek değil. Rav'daki ifşa edip göreceğiz. Çok ilginç. Herkese izah ediyorum. Gel ve gör. Biliyorum çok soru var şu an, pek fırsat olmadı. Her şey için sorularınızı kampüste de sorabilirsiniz. Bunu nasıl özetleyeceğim, Rav bilmiyorum dedi.
Ani mazmin kulam.
Rav diyor ki hepinizi davet ediyorum. Birbirimize yakınlaşalım. Ve yerden insanların arasındaki bağda ifşa olur. Ve çok şey öğrenip hiçbir şey edinmeyebilirsiniz. O yüzden aranızdaki bağa yönelik çok çalışıp çok şey edinebilirsiniz. Önümüzde çok özel bir fırsat var. Herkes davet ediyorum. Biraz daha düşünelim. Nasıl kendimizi tüm bayramlarda da vesaire de gelin, davetlisiniz. Sizi görmekten mutluluk duyuyorum. Teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere.